Ayrım 32.
Ne var ki hükümet Virilyum ürünleri şirketi aleyhine bir soruşturma başlatınca bu kutucukların içinde ucuz bir fare zehrinden başka bir şey olmadığı meydana çıkmış. Yoksa fare zehri radyoaktif miydi? Doktor Fred Urbutait adındaki bir başka şarlatansa sinüotermik makine adını verdiği bir aygıtla vücuda hafif bir elektrik akımı göndererek onulmaz hastalıkları tedavi ediyormuş. Makinenin hediyesi 1500 ila 3000 dolar arasında değişiyormuş. Ama kanseri bile mucizevi biçimde iyileştirdiğine göre çok para sayılmaz doğrusu. Ne var ki daha doğrusu ne yazık ki bu alet mucidi Doktor Urbutait'ı bir tekerlekli sandalyeye mahkum eden artriti tedavi edemiyor. Ama ne gam, bu durum doktorun yönettiği sinüotermik enstitüsüne hastaların üşüşmesini engellemiyor ya, siz ona bakın. Bakınız MG1 sayfa 211. İnsan aptallığının nedenlerini son bölümde açıklamaya çalışacağım ama gene de içinizde bu saydığım aygıtların belki de bilimsel bir temeli vardır diye düşünenler varsa, kendilerine lisede öğrenip sonra unuttukları fizik bilgilerini biraz tazelemelerini salık veririm. Zira şarlatanların umut tacirliği yapabilmelerinin bir nedeni özlemsel düşünüşse, öbür nedeni de bu unutkanlık. Doktor Abrams'ın Dynamizer'ını bir gözünüzün önüne getirin. Sözüm ona bir kağıda emzirilmiş birkaç damla kanın yaydığı radyasyonu önce omuriliğe, oradan da sinirler aracılığıyla vücudun karın bölgesine iletiyor falan. Bir de bir damla kan radyasyon yayar mı? Yaysa bile sağlam bir insanın alnına yapıştırılmış bir elektrottan bu nasıl omuriliğe geçer? Geçse bile bu radyasyon vücudun herhangi bir bölgesinde nasıl matlığa yol açar? Akıllı bir insanın bu ve buna benzer sorulara akıl alır cevaplar bulmadıkça böyle bir aygıtla bir hastalığı teşhis, tedele tedavi etmenin imkansız olduğunu düşünmesi gerekir. Öyle değil mi? Ama ne yazık ki şarlatanların bu tür umut verici iddiaları karşısında insanların aklı neredeyse uyuşuyor ve aptallaşıveriyorlar. Sözün kısası, şarlatanlığın en etkili panzehiri şüphecilik, yani bilimsel olarak belgelenemeyen ve açıklanamayan hiçbir şeye inanmamak. Gadiyali ve renkli ışık tedavisi. X ışınları, mor ötesi ışınlar, hatta Dr. Abrams'ın yaptığı gibi radyo ışınlarıyla tedavi yapılabildiğine göre gün ışınlarıyla niçin yapılmasın? İşte bu dahiyane fikirde Hint asıllı olduğu anlaşılan Gadiyali adındaki şarlatanlar şahının aklına esmiş. Esmiş de laf mı? Bu üstad 30 yıl boyunca binlerce insanı renkli ışıklarla tedavi etmeyi başarmış. İcat ettiği yöntemin çok bilimsel bir adı var. Spektrokrom tedavisi. Dayandığı teoride çok basit. Her hastalık uygun bir rejime ek olarak tonu iyi ayarlanmış renkli ışıklarla tedavi edilebilir. Artık doktora gitmenize, uzun boylu tahliller yaptırmanıza, ilaç filan almanıza, hele ameliyat masasına yatmanıza gerek yok. Bir spektrokrom aygıtı satın alın yeter. Her şeyi evinizde kendi başınıza bir sürü masrafa girmeden halledebilirsiniz. Hem bu alet son derece basit, güçlü bir ışık kaynağıyla renkli camları sokup çıkaracağınız bir yuvadan ibaret. Tek yapacağınız uygun renkli camları ışığın önüne sürmek. Örneğin şeker hastalığından mı şikayetçisiniz? Bol nişastalı maddelerle rafine edilmemiş şeker yiyip vücudunuzu önce sarı, sonra magenta renkli ışıkla banyo edeceksiniz. Bel soğukluğunun başlangıç dönemlerinde ise yeşil veya mavi yeşil ışıkla banyo yapmalısınız. Kızıl ışık cinsel arzuyu kamçılar, pembe ışık yatıştırır. Her hastalık için özel rejimler dışında tütün, alkol, et, çay ve kahveden uzak durmanız şart. Adamın Hint asıllı olduğunu unutmayın. Az kalsın unutuyordum. Uyurken başınızın kuzeye dönük olması gerekiyor. Abrams da insanları batıya döndürmüyor muydu? Bütün bunları nereden mi biliyor? Vallahi bu sorunuza ne yazık ki cevap verecek durumda değilim. Kendisi doktor falan da değilmiş ama bütün bunları spektrokronometri ansiklopedisi başlığını taşıyan tam 3 ciltlik bir kitapta açıkladığına göre adamın Allame-i Kül, yani her şeyi bilen biri olduğu anlaşılıyor. Hatta Spektrokrom adında bir de dergi yayımlamış. Ancak her nedense hükümet durmadan kendisini kovuşturmuş. Bir defasında 20 bin dolar para cezasına, bir başkasında 5 yıl hapse mahkum etmiş. Hapisten çıktıktan sonra yazdığı 2 ciltlik Railroading a Citizen başlığını taşıyan eserinde uğradığı haksızlıklardan ötürü neredeyse suçlamadığı kimse bırakmıyormuş. Bu arada genç sekreterine tecavüze kalkıştığı yolundaki iftiraları da uzun uzun anlatıyormuş. Bakınız MG1 sayfa 212. Ancak bütün bu olup bitenler yalnız tıbbi alanda değil, ticari alanda da büyük dehası olduğu anlaşılan Gadiali'nin New Jersey'de 50 dekarlık bir alanda bir enstitü kurup işletmesine engel olamamış. Girişteki büyük bir tabelada her eve bir spektrokrom yazısı okunan bu enstitüye $90 karşılığında tam 10 bin kişi üye olmuş. Ayrıca her üye enstitüde 2 haftalık bir öğrenim için $250 ödüyormuş. Belki ilginizi çeker diye şu ayrıntıyı da anmadan geçemeyeceğim. Mahkum olduğu davada tam 112 kişi renkli ışık tedavisiyle mucizevi biçimde iyileştiklerini söyleyerek büyük üstadın lehinde tanıklık etmiş. Demek ki adam öyle boş biri değil. Ha, ne dersiniz? Yalnız mahkeme esnasında oldukça komik bir sahne de cereyan ediyor. Saralı bir tanık, "Doktor Gadiali beni iyileştirinceye kadar hep sara nöbetleri geçirir dururdum," demiş ve demesiyle birlikte yeni bir sara krizi geçirmiş. Bu işin gülünç tarafı ama gülünç olmayan tarafı da var. Nitekim Gadiali aleyhinde tanıklık edenler de olduğu anlaşılıyor. Bunlardan birinin ifadesine göre Gadiali şeker hastası olan babasına insülin almaktan vazgeçip renk tedavisine başlamasını salık vermiş. Bu yüzden de babası 3 hafta sonra ölmüş. Bunları anlatmamın nedeni şu, Gadiali'nin özellikle sigara, alkol, kahve gibi sağlığa zararlı olduğu herkesçe bilinen şeylerden uzak durmayı salık vermesinin olumlu sonuç vermiş olması çok doğal. Ama renklerin tedavi edici bir etkisi olması hemen hemen ihtimal dışı. Nitekim gözle görülebilir ışınlar cildi geçip iç organlarımıza kadar nüfuz edebilselerdi, bu birçok hastalıklara neden olabilir, hatta ölüme yol açabilirdi. Güneşte fazla kalmanın tehlikesi de çok az miktarda da olsa mor ötesi, ultraviyole ışınların varlığından kaynaklanıyor. Ozon deliği denilen olay da uzaydan dünyamıza ulaşan bu kuvvetli, yani deriyi delip geçebilen ışınları engelleyen ozon tabakasının incelmesi demek. Ancak şarlatanların salık verdiği öteki yöntemlerde olduğu gibi burada da psikolojik bir etkiden, buna sözde ilaç etkisi deniliyor, söz edilebilir. Yoksa renkli ışıkla şeker hastalığı gibi bir metabolizma bozukluğunun veya bel soğukluğu gibi mikrobik bir hastalığın tedavisi mümkün mü? Gadiali'nin bilgisiz insanları kolayca kandırabilmiş olmasının bir açıklaması da şu olabilir. Işın tedavisi diye bir şey olduğu herkese biliniyor. Buna bakarak basit insanlar renkli ışığın da benzer bir etkisi olduğunu düşünmüş olabilirler. Oysa bilindiği gibi bazı habis tümörleri öldürme amacıyla kullanılan mor ötesi veya X ışınları cildin altına nüfuz edebilen kuvvetli radyasyonlardır. Gün ışığının bileşenleri olan renkli ışınların ise bu tür bir nitelikleri yoktur. Olmadığı için de iç organlar üzerinde herhangi bir etkileri olamaz. Sözün kısası, Gadiali'nin de bütün marifeti insanların bilgisizliğinden yararlanmasını bilmek, hepsi o kadar. Gardner'ın kitabının üstünden 40 yıl geçtiği için o günden bugüne renk tedavisi gibi saçmalıkların artık unutulmuş olduğunu düşünüyordum ama gene de Stanway'in kitabına bir göz atayım dedim. Aman Allah'ım, bir de ne göreyim, meğer bu uygulama Amerika'da, İngiltere'de, hatta kıta Avrupa'sında devam etmiyor muymuş? İyi fikirler kolay kolay pes etmezler diyen bu üstad galiba haklı. Zira bu fikirde ölmediği gibi daha da geliştirilmiş. Bakın neler anlatıyor. Renk terapisinin başka bir sunuluş şekli de gökkuşağı tedavisidir. Bu belki de renkleri vücuda almanın en ucuz yoludur. Gökkuşağını nereden bulacaksanız? Merak etmeyin, onun da kolayını bulmuşlar. Eğer su renkli kaplara konup güneş altında bekletilirse kabın renginin enerjisinin bir kısmını alır ve bu renge ihtiyaç duyan kişi tarafından içildiğinde olumlu etkisini gösterir. Bakınız Stanway, AE sayfa 271. Bu vesileyle okurlarıma bu kitabın çevirisinin metindeki saçmalıklara bir sürü de yanlış eklediğini hatırlatmak isterim. Bana sorarsanız bu durum burada anlatılanları daha da anlaşılmaz hale getirdiği için yararlı. Vallahi de billahi de ben uydurmuyorum. Gördüğünüz gibi bu şarlatanlar insana renk bile yutturabiliyorlar. Stanway, Gardner'ın açıklamadığı bir noktayı da aydınlatıyor. Renk terapisti hastalığı nasıl teşhis ediyor? Bakın nasıl ediyormuş. Gerçekten usta bir renk terapisti hastasına sadece bakarak, altını ben çiziyorum, hangi renge ihtiyacı olduğunu tespit edebilmekteyse de çoğunluk bazı basit aygıtlara ihtiyaç duymaktadır. Bundan sonra anlaşılması imkansız bir açıklama geliyor. Uygulayıcı hastanın tıbbi hikayesine, yani acaba şikayetlerine mi demek isteniyor? Ve günlük yıldız falına bakıp, altını gene ben çiziyorum, hangi renklere ihtiyacı olduğuna karar vermektedir. AE sayfa 269-70. Nasıl? Harika değil mi? Ama teşhiste daha bir bilimsel yöntemlere başvuranlar da olduğu anlaşılıyor. Büyük Hintli renk tedavicisi Jivala Prasada teşhislerini göz akının, tırnakların, idrarın ve dışkının rengine bakarak koymaktadır. Adam çok tutarlı, nasıl çivi çiviyi sökerse renkle tedavi edilen bir hastalığın teşhisinde de renkten hareket edilmesi çok normal. Az kaldı unutuyordum. Renk terapisinde insanın yediği şeylerin renkleri de önemli bir rol oynuyormuş. Buna göre doğal olarak vücudumuzun en çok hangi renge ihtiyacı varsa elden geldiğince o renkten sebze ve meyveler yenmelidir, öyle değil mi? Çok etkili bir tedavi yöntemi de renk solumaymış. Renk suyla içilebildiğine göre neden solunmasın? Bu yöntemi icat ettiği anlaşılan, yoksa yanlış mı anladım? Ronald Hunt'a göre bir tür meditasyon olan bu tedavi en iyi gece yatarken ve sabah kalkarken uygulanırmış. AE sayfa 271. Stanway'in kitabının çevresinden bu konuda fazla bir şey öğrenmek ne yazık ki mümkün değil. Bütün bu ezeyanları hiçbir eleştiri yapmadan anlatan Dr. Stanway, işe yarıyor mu sorusuna şöyle cevap veriyor. Şahsen ben renk tedavisiyle başarılı şekilde tedavi olmuş birisine şahit olmuş, rastlamış değilim. Ama bu konuda büyük iddialar ortaya sürülmektedir. Kırmızı rengin yetişkinlerde ve çocuklarda felçleri tedavi ettiği, turuncunun safra taşlarına dökmeye iyi geldiği, Jivala Prasada turuncunun kolerada iyi etkileri olduğunu iddia etmektedir. Diyabet ve kabızlığın sarıya cevap verdiği, yeşilin ülser, frengi, yılancık, soğuk algınlığı, krup, her neyse ve meme kanserinde etkili olduğu, diş çıkarma, çıban, çeşitli ateş, her çeşitli iltihaplanma, dizanteri, spazmik ağrı, sarılık, kesik ve yanıklarda mavinin tedavi edici olduğu iddia edilmekte ve bu liste uzayıp gitmektedir. AE sayfa 272-73. Tıp eğitimi görmüş bir doktordan bütün bunları aklından zoru olan şarlatanların ezeyanları diye sunması beklenirdi, değil mi? Ama hayır, bu sayın doktor yarım ağızda birçok kenar tıp, marginal medicine örneğinde olduğu gibi renk tedavisinin nasıl etki ettiğini, hatta gerçekten etki edip etmediğini açıklayabilmek neredeyse imkansızdır dedikten sonra bunu basit bir psikolojik iyileşme olarak açıklamanın işini kolayına kaçmak olacağını ima ediyor ve bütün tıbbi tedaviler deneyseldir. Bu nedenle bu konuda çok daha fazla araştırma yapılması gerekir demeye getiriyor. AE sayfa 273. Bu sayın doktor bilim adamlarının şarlatanların aklını esen her fikri denetleyeceklerini sanıyorsa çok yanılıyor. Zira bilimin eldeki teorilerin ışığı altında hiçbir iler tutar yanı olmayan fikirleri denetlemeye harcayacak zamanı yoktur. Gadiali'nin renkle tedavi fikri de yeni bazı şarlatanlıklara esin kaynağı olmuş. Bu saçmalıklarla daha fazla vakit kaybetmemek için bu yeni tedavi yöntemlerinin sadece adlarını anmakla yetineceğim. Bu konu için bakınız Stanway, AE sayfa 281-86. Bu üstada göre insan vücudunun her bir hücresi küçük bir pildir ve enerji alanlarıyla dolu olup mikroskopik bir enerjiyle titreşir. Sayfa 283. Vücut hastalanınca bu titreşimler düzensiz bir hal alır. Dolayısıyla hasta organı iyileştirmek için titreşimleri tekrar düzene sokmak gerekecektir. Bu nasıl olacak? Sesle tedavi, ses dalgalarının elektronik cihazlarla üretilip vücudun tedavi isteyen bölümü üzerine yerleştirilmesiyle gerçekleştirilir. Hastalık tarafından üretilen istenmeyen frekanslar ortadan kaldırılır ve iyileşme başlar. Sayfa 284. Burada insan hangi yanlışı düzelteceğini şaşırıyor. Kararı okuyucuların sağduyusuna bırakıyorum. Bu kadar çok zırva karşısında benim söyleyebileceğim tek şey şu: Tanrı insanlara akıl fikir versin. Aroma terapi, koku tedavisi. Dr. Stanway bu konuya tam 12 sayfa, sayfa 79-91 ayırdığına göre çok önemli bulmuş olmalı diye düşünüyorsunuz. Ancak yazdıklarını okuyunca bazı bitkisel kokulu yağlara dayanan bu sözde tedavinin sarkaçla yapılan, bakınız radyestezi, bir teşhise dayandığını, gerçek bir teşhise, tedavi hastanın dertlerine deva oldukça gerek kalmadığını, AE sayfa 87 öğreniyorsunuz. Artık ne derece güvenilir bir tedavi biçimi olduğunu varın siz hesap edin. Sayın doktorun 89-91 sayfalarında verdiği aroma tedavisi için önerilen bitki listesine baktığımızda binlerce yıldır halk arasında kullanılan koca karı ilaçlarının isimlerine rastlıyorsunuz. Ne ilginç değil mi? Zaten bana kalırsa alternatif tıp adı altında günümüz insanla yutturulmaya çalışılan ilaç ve yöntemlerin çoğu bu halk tıbbının kalıntı veya esintilerinden başka bir şey değil. Mastikoterapi, çiğneme tedavisi, sellülo terapi, bir çeşit oruç tedavisi ve bunlara benzer daha bir sürü tedavi. Öyle ya, ışıkla tedavi yapılabildiğine göre kokuyla niçin yapılmasın? Belki inanmayacaksınız ama bu saydığım tedavi türlerinden her birine binlerce müşteri çıkmış, dolayısıyla mucitlerini ihya etmişler. Bir de şu aptallığı tedavi yöntemi bulunabilse, ne yazık ki aptallık hiç değilse şimdilik tedavi edilemez bir hastalık gibi görünüyor. Doktor Koh ve kanser tedavisi. Dikkat ettim, şarlatanlar genellikle ortodoks tıbbın neredeyse kökünü kazımış olduğu kolera, tifo, veba ve bunun gibi hastalıkların tedavisi konusunda yeni yöntemler getirmeye kalkışmıyorlar. Uğraştıkları daha çok modern tıbbın ya büsbütün çaresiz kaldığı ya da kısmen tedavi edebildiği hastalıklar. Bu sonuçlar arasında da kanser en başta geliyor. Zira bu hem öldürücü bir hastalık hem de tedavisi genellikle çok pahalı. Gerçi kalp hastalıkları daha da öldürücü ama her nedense şarlatanlar arasında bunlara el atan pek yok gibi. Kesin olan şu ki şarlatanlar hangi hastaların psikolojik açıdan kendilerine başvurma eğiliminde olduklarını çok iyi biliyorlar. Şimdi gelelim Amerikan tarihinde en bilgili ve başarılı kanser şarlatanı diye ün yapmış olan Dr. William Koch'a. Bir sürü diploması olan, hatta bazı üniversitelerde histoloji, embriyoloji ve fizyoloji dersleri vermiş olan bu zat, yazdığı kitaplarla da tıp alanında sözde bilimin en başarılı temsilcilerinden biriymiş. Dr. Koch, Glyxolid adını verdiği her derde deva ilacını 1919'da keşfetmiş. Sırrını gizlediği yöntemlerle sentetize etmiş olduğu anlaşılan bu katalizör, herhangi bilinen bir hastalıktan muzdarip olan birine enjekte edildiğinde vakaların %80'i tümüyle iyileşiyormuş. Hastalık ister kanser, ister verem, hatta isterse cüzzam olsun. Sözcüğün tam anlamıyla mucizevi bir ilaç sizin anlayacağınız. Eğer dedikleri doğruysa tıp alanında şimdiye kadar kimsenin hayal edemediği bir devrim gerçekleştirilmiş oluyor demektir. Zira kolayca tahmin edebileceğiniz gibi bir ilacın böylesine etkili olabilmesi için bütün hastalıkların nedeninin aynı olması gerekiyor, öyle değil mi? Herhalde Dr. Koch da böyle bir varsayımın hemen akla geleceğini düşünmüş olmalı ki, bulduğu ilacın hastalığa doğrudan yüklenmediğini, bugünkü teknik deyimiyle bağışıklık sistemini harekete geçirerek etkisini gösterdiğini söylüyormuş. Kendi açıklamasına göre katalizörü vücudu öylesine bir sağlık sarhoşluğuna gark ediyormuş ki, vücut ilaçlarını kendi üretiyormuş. Bakınız MG1 sayfa 213. Dr. Koch'un Cancer and its Allied Diseases, Kanser ve Ona Bağlı Hastalıklar 1929 ve The Chemistry of Natural Immunity, Doğal Bağışıklığın Kimyası 1938 başlıklı kitaplarının M. Gardner'ın demesine göre bütün sözde bilim tarihinde rastlanan sağlam tıp kitaplarının en iyi taklitleri olduğu anlaşılıyor. Doktor Özel'in kulakları çınlasın. Bu kitap boyunca Doktor Özel'in kulaklarını sık sık çınlatacağım. Ha, dahası var. Genellikle bu katalizörden tek bir enjeksiyon yeterliymiş. Tıp tarihinde bir başka örneğine rastlanmayan bu mucize enjeksiyonla Dr. G. Hendricks adındaki bir osteopat 3000 hastayı iyileştirdiğini iddia ediyormuş. Bazı vakalarda ikinci bir enjeksiyon, kanser gibi güç vakalarda daha fazla enjeksiyon gerekebilirmiş. 10 yıllarca doktorlar enjeksiyon başına hastalarından $300 almışlar. Gerçi Dr. Koch'un kendisi 1940'lı yılların sonlarında 2 santimetre küplük bir ampulün fiyatını $25'a kadar düşürmüş ama yılda yaklaşık $100,000 kazanıyormuş. İçinizde bu mucizevi katalizörün nasıl bir şey olduğunu merak edenler vardır muhakkak. Dr. Özel'in ünlü ekstresi gibi Dr. Koch da glyxolidinin sırrını kimseye açıklamıyormuş, ancak Gartner'a göre bu tedavinin hiç mi hiçbir değeri olmadığı kesin. Nitekim 1943'te devletin kimyagerleri bu sözde ilacın damıtık sudan farksız olduğunu saptamış. Ama kim ipler kimyagerleri? Çoğu osteopat ve kiropratikçi, bir sürü doktor Gardner'ın kitabını yazdığı sıralarda Koch'un enjeksiyonlarına devam ediyorlarmış. Hatta bir senatör kongre yıllığında 1949 Koch enjeksiyonlarıyla hasta sığırların iyileştiğini bildiren bir rapor yayınlatmış. Doktor Koch boş durur mu? Hemen bu raporu çoğaltıp dağıtmış. Damıtık sudan ayırt edilmesi imkansız, neydi belirsiz, çok muhtemelen damıtık sudan ibaret olan bir sıvının sığırları bile iyileştirmiş olması imkansız elbet. Bu olay size Pasteur'un Lowry'e verdiği dersi hatırlatmıyor mu yoksa? O zaman bu kitabı boşuna okuyorsunuz demektir. Birçok şarlatan gibi Dr. Koch'un da birkaç defa mahkeme önüne çıkarıldığı anlaşılıyor. Gerçi mahkum olmamış ama ilacının reklamını yapması yasaklanmış. Öte yandan Amerika'da icrayı sanat etmekte devam ettiği gibi Brezilya gibi ülkelere de ilaç ihraç ediyormuş. Winrod adındaki bir protestan arı dincinin Koch'u büyük bir tıp dehası diye göklere çıkardığı ve Amerikan Tıp Derneği tarafından kovuşturulmasını Semmelweis'in kovuşturulmasına benzettiği anlaşılıyor. Bakınız MG1 sayfa 214. Semmelweis 1840'lı yıllarda birçok annenin ölümüne neden olan lohusa hastalığı, Childbed Fever'ın doktor ve ebelerin doğumdan önce ellerini antiseptik bir solüsyonla yıkamamalarından kaynaklandığını iddia ve ispat eden ama meslektaşları tarafından ciddiye alınmadığı, hatta işinden atıldığı için sonunda akıl hastanesinde ölen Macar asıllı Viyanalı hekim. 1818-1865. Ancak herhangi bir kovuşturmaya falan uğramış değil. Üstelik görevden alınmasında daha çok politikaya, bu arada devrimci hareketlere bulaşmış olması rol oynamış. Bakınız, Britannica 1987, Vol 10, sayfa 627. Bana sorarsanız bu Doktor Koch da Doktor Özel gibi biri, yoksa Doktor Özel bu üstattan mı esinlendi? Casey ve istiareyle tedavi. Tıbbın temel kuralı şudur. Bir hastalığı tedavi edebilmek için onu önce teşhis etmek, yani ne tür bir hastalık olduğunu anlamak gerekir. Bu da bilindiği gibi hastalığın çeşitli belirtilerini saptamakla olur. Eskiden sadece hastalıkların gözle görülebilir belirtilerine bakılırdı. Modern tıpta ise kimyasal analizlerden tutun fiziksel incelemelere kadar radyografi, elektrosonografi, sintigrafi gibi pek çok teşhise yardımcı yönteme başvuruluyor. İşte Edgar Casey, Casey okunur, adındaki şarlatan bütün bu zahmetli ve de masraflı teşhis yöntemlerinin hiçbirine başvurmadan hastalıkların tedavi ve teşhis edilebileceğini iddia eden, iddiayla kalmayıp binlerce hastayı teşhis ve tedavi etmek suretiyle yönteminin geçerliliğini kanıtlamayı başaran biri. Ama nasıl olur dediğinizi duyar gibiyim. Durun, acele etmeyin. Nasıl olduğunu görün de kararınızı ondan sonra verin. Casey'nin teşhis yöntemi kısaca şöyle. Başı kuzeye dönük olmak üzere sırt üstü uzanıp kendi kendisini hipnotize ediyor ve trans haline giriyor. Bu arada hasta da yanında oluyormuş ama bu şart değilmiş. Zira kendisinden mektup veya telefonla yardım isteyen binlerce kişinin hastalığını uzaktan da okuyabiliyormuş. Anlaşıldığına göre bu işi Tanrı ile, ölmüşlerin ruhları ile iletişim kurarak veya özel sezme yeteneğine dayanarak yapıyor. Trans halindeyken hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgili olarak söylediklerini bir stenografın, bu daha çok bir osteopat veya homeopat olsa gerek, kaydettiği anlaşılıyor.